Herkese merhabalar. Eureka'nın ikinci sezonunun 18. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Ben Hüseyin Atala. Bu hafta haftanın bilimsel gelişmelerini sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Geçen hafta Begüm başlamıştı. Bu hafta Emre ile başlıyoruz. Emre, sendeyiz.
Selamlar herkese. Bugün sizlerle elektronik ekranlar ve aydınlatma teknolojilerinde çarpıcı bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Cambridge ve Eindhoven Teknoloji Üniversitelerinden araştırmacılar elektronik endüstrisine yeni bir soluk getirebilecek ilginç bir buluşa imza attılar. Haberimizi detaylandırmadan önce dairesel polarize ışığın ne olduğunu kısaca açıklamak istiyorum. Normal ışık dalgaları her yöne titreşirken dairesel polarize ışık sarmal bir yol izliyor. Bu özellik 3 boyutlu gözlüklerde yani 3D gözlüklerde, fotoğrafçılıkta ve ekran teknolojilerinde parlama önleyici sistemlerde kullanılıyor. Bugüne kadar dairesel polarize ışık yayan LED'ler ya çok düşük verimlilikle çalışıyor ya da parlak ancak polarize olmayan ışık üretiyordu. Araştırmacılar bu iki özelliği aynı cihazla birleştirmeyi başardı. Araştırmacılar yarı iletken molekül yığınlarını düzenli sağ veya sol elli spiral sütunlar oluşturacak şekilde düzenleyerek kiral bir yarı iletken ürettiler. İnsan elleri gibi kiral moleküller birbirlerinin aynı görüntüsüdür. Ve bu özellik DNA oluşumu gibi biyolojik süreçlerde önemli rol oynar. Geliştirilen yarı iletken triazatruxan adı verilen ve kendiliğinden sarmal bir yığın oluşturan özel bir moleküle dayanıyor. Bu yapı elektronların tıpkı bir vidanın dişi gibi yapı boyunca spiral çizmesine izin veriyor. Bu yapılar kristalleştiğinde yeşil ışık yayıyor ve ışığın dairesel polarizasyonunu sağlıyor. Daha önceki teknolojilerde polarizasyon seviyesi 1/1 oranındaydı. Yeni teknolojide ise bu oran %10'a kadar çıkabiliyor. Geliştirilen LED'ler sadece yüksek polarizasyon sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek verimlilik ve parlaklık değerine de ulaşıyor. Araştırmacılar %16'ya varan verimlilik değerleri elde etmeyi başardı. En önemlisi bu yeni yapılar standart LED üretim tekniklerine uygun şekilde vakum buharlaştırma yöntemiyle üretilebiliyor. Bu sayede üretimlerine kolayca geçiş yapılabilecek. Peki bu teknoloji neden bu kadar önemli? Dairesel polarize ışık ekranlarda daha az parlatma, daha iyi kontrast ve 3D görüntüleme gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri için de yeni olanaklar sunabilir bizlere. Araştırmacılar bu teknolojiyi farklı renklerde ışık yayan cihazlar için de geliştirmeyi planlıyorlarmış. Gelecekte telefonlarımız, televizyonlarımız ve aydınlatma sistemlerimizde bu yeni teknolojinin kullanılması mümkün olabilir.
Bilgisayar kullanan arkadaşlarımız bilir, hani sabit paneller vardır, işte IPS panel, VA panel, işte başka türlü panel çeşitleri var. Orada aslında kullanılan ledlerin türüne göre bir panel çeşidi vardır. İşte birisi kontrastı daha iyi verir, öbür renkleri daha iyi verir, renk gamını daha iyi ortaya çıkartır. Senin bu anlattığın haberde ben şunu anladım Emre. Bu teknolojiyle beraber aslında şu an aktif olarak kullandığımız LED teknolojilerinin üzerine belli ölçüde bir şeyler kasılarak daha iyi kontrast, daha iyi bir renk profili ve daha az elektrik yakan bir sistem geliştirilmiş. Umarım bunun teknolojiye aktarımı hızlı bir şekilde olur çünkü her panelin kendine göre eksileri ve artıları oluyor. Açıkçası ben kısa film yapımcısı olarak da şunu söyleyeyim. Mesela VA paneller kontrastı çok iyi veriyor, siyah renkler çok net ama bir IPS panel gibi çok net bir şekilde renkleri alamıyorum. O konuda sorun yaşıyorum. Belki de bu teknoloji bu dezavantajlarının önüne geçer. Bu panellerin bu dezavantajlarının önüne geçer. Bakalım zaman bizlere neler gösterecek. Hızlı bir şekilde üretime girmesi dileğiyle.
O halde Hüseyin, sana bir soru sormak istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla sen aynı zamanda bir sinemada çalışıyorsun. Sence bu teknolojiye sahip sinemalardaki 3 boyutlu filmlerdeki izleyeceğimiz deneyimler daha iyi olacak mıdır? Ve bu özelliğe sahip sinemalar sence diğer sinemalara göre rekabette bir tık öne geçecek midir? Ne düşünüyorsun?
Şimdi Emre şunu söyleyeyim. Hani biz şeyi duyuyoruz ya, işte IMAX teknolojisi var, işte IMAX salonlar, işte onları duyuyoruz. Aslında onların da olayı kendi projeksiyonlarında kullandıkları LED'lerin kalitesi ve projeksiyonun kalitesiyle alakalı. Şimdi biraz önce IPS ekranlardan veya panellerden bahsettik. Onların çalışma sistemi tabii ki çok daha farklı. Küçük küçük pikseller var. Hepsinde küçük küçük ayrı ayrı diyotlar var. Sinemada bu şekilde değil. Çünkü orada bir perdeye yansıtma durumu var. Bir ampulden çıkan, aslında basit bir şekilde bir ampulden çıkan ışığı ekrana yansıtıyoruz. Anlattığın haberde sadece ekranlar için değil de LED'ler için üretilmiş yeni bir teknolojiden bahsediliyor zaten. Benim tahminim Bu teknoloji sinemalarda da, bütün görsel iletişim araçlarında da, örnek veriyorum işte reklam panolarında falan da çok daha iyi bir performans verecektir. Umarım, bakalım daha iyi olur inşallah. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela IMAX sinemaların maliyeti çok yüksek olduğu için Türkiye'ye daha yeni burada iki tane, yani bir İstanbul'da bir Ankara'da daha düzgün bir IMAX açıldı. Daha kaliteli bir IMAX salonu açıldı. İki tane açıldı bundan. Hani bunun sebebi şu, çok yüksek maliyetlerle bu salonlar oluşturuluyor. Umarım bu teknolojiyle beraber daha uygun maliyetlere daha kaliteli ışık elde ederiz ve bu salonlar, IMAX özelinde söylemiyorum, daha da artar, daha kaliteli bir görüntü alıp daha keyifli bir film izleme kapasitesine ulaşırız. Sonraki haberi Begüm'den dinleyeceğiz. Begüm, mikrofonumuz sende.
Plastikler artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Zararlarının da uzun bir süredir farkındayız ve geri dönüştürme konusunda da ufak adımlarla da olsa hepimiz bir şeyler yapmaya başladık. Ama artık plastiklerden çok mikroplastikler daha çok gündemde. Çünkü onlar bozulmuş halde her yerde olabilirler. Bu haberimizde sizlere çevremizdeki mikroplastiklerin beklenmedik bir etkisinden bahsedeceğim. Bilim insanları mikroplastiklerin sadece doğaya zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin gelişmesine de yol açabileceğini keşfettiler. Boston Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi mikroplastiklere maruz kalan bakterilerin yaygın antibiyotiklere karşı direnç kazandığını buldu. Bu buluş özellikle yoğun nüfuslu ve yoksul bölgelerde yaşayanlar için endişe verici. Mülteci kampları gibi alanlarda plastik atıkların birikmesi ve bakteriyel enfeksiyonların kolayca yayılması bu durumu daha da kötüleştiriyor. Araştırmaya göre mikroplastikler bakterilerin üzerinde tutunabileceği güçlü biyofilm adı verilen bir kalkan olan yüzeyler sağlıyor. Bu biyofilm antibiyotiklerin bakterilere ulaşmasını engelliyor. Zamanla mikroplastikler sadece bakterilere yüzey sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda onları güçlendirip antibiyotiklere karşı daha dirençli hale getiriyor. Araştırmacılar bu bulguların mülteci ve göçe maruz bırakılmış insanların yaşadığı yerlerde sağlık riski oluşturduğuna dikkat çekiyorlar. Zira bu topluluklar zaten sınırlı sağlık hizmetlerine sahip ve antibiyotik direncine karşı daha savunmasızlar. Bu bulgular sadece kişisel davranışlarla ilgili olmayan, çevresel faktörlerin de antibiyotik direncine nasıl katkıda bulunabileceğini gösteriyor. Bilim insanları bu etkilerin gerçek dünyada nasıl işlediğini anlamak için mülteci kamplarında ve mikroplastiklerin yoğun olduğu alanlarda daha fazla araştırma yapmayı planlıyorlar. Mikroplastiklerin bakterilere nasıl daha güçlü bir direnç kazandırdığı ve bunun sağlık üzerindeki etkileri önümüzdeki yıllarda sağlık sistemleri ve çevre yönetimi konusunda büyük sorulara yol açabilir.
Şimdi ben birazcık bunun sistemine girip açıklamak istiyorum demeyeceğim. Çünkü çok bilgim yok ve bunu aslında anlamadığım için sormak istiyorum. Sizce bu mikroplastiklerin sistemlerde veya hücrelerde ne gibi bir etkisi vardır da antibiyotik direnci oluşturuyordur? Ne düşünüyorsun?
Aslında biyofilm dediğin tabaka böyle sineklerin yapıştığı yapışkan tuzaklar gibi bir şey. Tamamen bakterinin üstünde kaplanma bir alan ve bakteri böylece hiçbir yere tamamen böyle tutunmadan kayıp çok rahat her yerde kalabiliyor ve ona tamamen mekanik bir koruma sağlıyor. Kimyasal bir artısı da oluyor belli bir yerde ama daha çok mekanik çok rahat bir koruma sağlıyor.
Hani bu biyofilmlere de örnek olarak şeyi verebiliriz yani. tüberküloz yani vereme sebep olan bakteri Mycobacterium tuberculosis aslında biyofilmle kendisini koruyan ve akciğere daha rahat yerleşen bir bakteri ki ağzımızda bulunan bakteriler de kendiliğinden biyofilm üreterek aslında dişlerimizi çürütüyor. Onlar da kendilerince bir savunma mekanizması yaratıyorlar ve bu bahsettiğin haberde de Begüm çok daha rahat üreyebilecekleri ve gerçekten çok daha enfeksiyona açık alanlar yaratıyorlar. Antibiyotiklerin bakterilere etki edememesine sebep oluyorlar. Çünkü onlar kendilerini korumuş vaziyetteler. Plastik maruziyeti sadece işte şey biliyoruz az buçuk işte kansere sebep olabilir, yatkınlığı arttırabilir. Veya işte en basitinden yere atıyoruz ve çevre kirliliği yapıyor. Ve böylece sadece çevresel veya işte bilindik sorunlarının yanı sıra bu haberde de şunu görüyoruz. Bilmediğimiz belki de daha fazla problemlere yol açıyordur. Çünkü plastik dediğimiz şey çok çok yakın bir zamanda yani sürece baktığımız zaman bunun burasında 100-150 sene 200 sene tam olarak bilmiyorum ama çok yakın bir geçmişte üretilmiş bir molekül ve daha etkilerini gözlemleyebileceğimiz kadar fazla veri yok elimizde muhtemelen. Gelecekte daha büyük sorunlara da yol açtığını göreceğiz diye tahmin ediyorum. umarım maruziyetimizi azaltabilecek projelerimiz olur ve sonunda daha sağlıklı, daha az plastiğe maruz kaldığımız bir gelecek inşa edebiliriz. Bir sonraki haberi Emre sunacak. Emre, mikrofon sende. Hep bu espriyi yapıyorum ama gerçekten çok güzel uyuyor.
Bu haberimizde sizlerle kuantum internet teknolojisi alanında yaşanan heyecan verici bir gelişmeyi paylaşacağım. Delft Teknoloji Üniversitesi ve birkaç Avrupa Araştırma Kurumu'ndan araştırmacılar kuantum ağları için tasarlanmış ilk işletim sistemini geliştirdi. QNOT-OS adı verilen bu sistem, kuantum ağ teknolojisini kuramsal bir kavramdan gerçek dünyada kullanılabilir bir teknolojiye dönüştürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Şu ana kadar kuantum ağları üzerinde uygulama geliştirmek için her donanıma özel kodlama yapmak gerekiyordu. Bu da araştırmacılar dışında kimsenin bu teknolojiyi kullanamaması anlamına geliyordu. QNOT-OS ile artık geliştiriciler tıpkı günlük hayatta kullandığımız bilgisayarlar için yazılım geliştirir gibi kuantum ağları için de kolay bir şekilde uygulama geliştirebilecek. Bu işletim sistemi farklı türdeki kuantum işlemcileriyle çalışabiliyor. Araştırmacılar bunu iki farklı kuantum işlemcisine bağlayarak gösterdi. Biri iyonları tuzaklama yöntemini kullanırken diğeri elmas içindeki renk merkezlerine dayalı çalışıyor. Peki bu gelişme neden bu kadar önemli? Çünkü kuantum internet uygulamaları tek bir kuantum bilgisayarında çalışan uygulamalardan farklı. Bu uygulamalar ağdaki farklı noktalarda bağımsız olarak çalışan ve birbirleriyle hem klasik mesajlar hem de kuantum dolaşıklığı yoluyla iletişim kuran programlar gerektiriyor. Kuantum dolaşıklığı, kuantum ağlarına gücünü veren özel bir kuantum bağlantısı türü bu arada. Bu teknolojiyi geliştiren ekip, bu teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada kuantum ağ keşfedicisi diye bir platform var. O platformda bu QNOT-OS teknolojisinin sunulması planlanıyor. Böylece daha çok geliştirici, kuantum ağları için yazılım geliştirme fırsatı bulabilecek.
Peki Emre, kuantum ağları ya da kuantum internet ne demek? Yani sıradan bizim günlük hayatımızda kullandıklarımızdan farkları ne?
Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayabilirim. Hani kuantum internet denince insanların aklına genelde acaba internet hızımızda bir artış olacak mı diye sorular gelebiliyor, belirebiliyor aklımızda. Aslında kuantum internetin bize sağladığı fayda hız değil. Bize sağladığı fayda güvenlik olacak. Bu da ne demek? Aslında kuantum internet dediğimiz şey kübitlerle çalışıyor. Mesela bir uzaklıkta iki tane kübitin olduğunu hayal edelim. Bu iki kübit aslında dolaşıklık durumunda bulunuyor. Bu kuantumun bir özelliği, kübitlerin bir özelliği. Ve bu sayede bu iki kübit arasındaki bilgiye ulaşmak isteyen mesela bir hacker olduğunu varsayalım. Bu hacker bu bilgiye ulaşmak istediği anda bu dolaşıklık sistemi bozuluyor. Ve dolayısıyla geliştiriciler bir hacker'ın sisteme sızmaya çalıştığını tespit edip anında engelleyebiliyorlar. Dolayısıyla bize temel sağladığı şey aslında güvenlik olacak. Bunun yanında dediğim gibi hızda büyük bir artış beklenmiyor. Çünkü ikisi de ışık hızıyla sınırlı sistemler. Hem internet, sıradan internet hem de aynı zamanda kuantum internet. Bunun dışında tabii ki kuantum internet dediğimiz teknoloji daha çok yeni ve gelişme çok açık bir sistem. Ama internet sistemi, klasik internet sistemi biraz daha oturmuş. Dolayısıyla kuantum sistemlerinin, kuantum internetin özellikle ileride gelişmesini bekleyebiliriz.
Son haberimizi Begüm sunacak. Begüm, seni dinliyoruz.
Şimdi sizlere heyecan verici bir biyoteknoloji gelişmesinden bahsedeceğim. Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dan bilim insanları felçli bir adamın beyninden gelen sinyalleri bilgisayara ileten bir cihaz sayesinde robotik bir kolu kontrol etmesini sağladı. Bu kişi sadece hareketlerini hayal ederek nesneleri kavrayıp taşıyıp bırakabilme becerisine kavuştu. Bu cihaz beyin bilgisayar arayüzü olarak biliniyor ve şimdiye kadar bu tür cihazlar sadece 1-2 gün boyunca çalışabiliyordu. Ancak bu arayüz tam 7 ay boyunca büyük bir ayarlama yapılmadan kesintisiz olarak çalışabildi. Başarının sırrı yapay zeka modelinin beynin hareketleri tekrarlarken nasıl değiştiğini öğrenebilmesi ve bu değişikliklere uyum sağlamasıydı. Araştırmayı yürüten nörologlar, insanlar ve yapay zeka arasındaki bu öğrenme birleşimi bu tür cihazların geleceği için çok önemli diyor. Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, beynin günlük aktivitelerde küçük değişiklikler gösterdiği ve yapay zekanın bu değişikliklere adapte olabilmesiydi. Bir felç hastası üzerinde yapılan bu deneyde küçük sensörler beynine yerleştirilerek kişinin hareketlerini hayal ettiğinde oluşan beyin aktiviteleri kaydedildi. Zamanla bu veriler robot kolu kontrol edebilmek için kullanıldı. İlk başta hareketler tam olarak doğru değildi. Ancak sanal bir robot kol üzerinde yapılan alıştırmalar sayesinde gerçek robot kol da istediği gibi hareket etmeye başladı. Sonuç olarak bu kişi robot koluyla blokları alıp yer değiştirip, dolabı açıp bir bardak alıp su alabilme yeteneğini kazandı. Üstelik 7 ay sonra bile cihaz sadece kısa bir ayar ile hala doğru çalışabiliyordu. Artık insanların kendine bir bardak su alabilmesi, hatta kendi başlarına yemek yiyebilmesi bile mümkün olabilir. Araştırmacılar bu konuda oldukça ümitli. Sistemin işleyişi öğrenildiği için gerçeğe de dönüştürülmesinin çok yakın olduğunu söylüyorlar.
Umarım bu konuda dezavantaj yaşayan insanların sorunlarına bir yerde çare olabilir bu buluş. Bakalım. Bunlar gerçekten çok maliyetli şeyler tabii ki. Yani bunu herkes karşılayamıyor. Her yere hitap edemiyor bu buluşlar. Ama belki de bir gün hitap edebilir bir konuma gelir ve o gün gerçekten insanlar daha rahat, daha keyifli bir hayat sürmeye, yeni bir hayata başlamaya bir adım daha yakın olabilir. Bakalım zaman neler getirecek.
Evet, Evreka'nın bu haftaki bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, bilimle kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.